Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da kuraklık sorununu konuşacağız. Ne kadar tehlikedeyiz bunu anlamaya çalışacağız. Ve elbette ne yapılabilir, ne yapılması gerekir, ne yapılmıyor? Biraz bunları da soracağız bugün konuğumuza. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Erol Kesici. Kendisi bizimle uzaktan bağlantıyla sorularımızı yanıtlayacak. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Zeliş Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Hocam ne kadar tehlikedeyiz?
Gerçekten çok çok büyük tehlikedeyiz. Çünkü hep bastırılan, işte sümen altı edilen, halının altına süpürülen, aklınıza ne gelirse ihmal edilen, yağmur yağar bu iş düzelir, merak etmeyin herhangi bir sorun yok diye diye Türkiye dünyada su kıtlığı çeken önemli ülkelerden bir tanesi haline geldi. Tabii bunda en önemli nedenlerden bir tanesi suyun iyi yönetilmeyişi, suya popülist bakış, suyu oy deposu görüş ki bunları hep irdeleriz gerekirse sizin sorularınız doğrultusunda
Evet.
şekillendiririz. Ve gerçekten Türkiye çok büyük bir su krizi yaşamakta. Bizim son 30 yıldır hatta son 3 yıl içerisinde en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de şiddetli su krizi ve kuraklık sorunu yaşamamız. Ve bunda en acı olan taraf da su sorunu, kuraklığı, gıdaya ulaşımı, susuz kalışı, yağmurun yağmayışını maalesef başka yerlere havale etmekte görüyoruz. İklim krizi ne yapalım canım, dünyanın birçok yerinde de böyle bakışı. Bu ne akla uyar, ne bilme uyar, ne vicdana uyar, ne de ahlaka sığar.
Evet. Peki şunu biraz açalım istiyorum. Suya popülist bakış dediniz. Ne demek bu? Nasıl bakılıyor suya?
Bakın ben 50 yıldır bilim insanı olarak çalışıyorum. Yani bir akademisyenim ve hidrobiyoloğum, suyla ilgili çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde ve daha çok da sahada çalışan bir insanım. Yani Türkiye'nin birçok göllerinin, derelerinin bulunduğu yerlere gittiğimiz gibi aynı zamanda oradaki insanlarla da diyaloğa giren ve sorunlarını dinleyen, ortak beraber neler yapabiliriz, böyle giderse ileride neyin olabileceğini söyleyen bir bilim insanıyım ve bunu hep halkımıza anlatmaya çalışmışımdır. Şimdiki gelinen noktada baktığımız zaman keşke işte bize engel olanlar, bize işte çeşitli şekilde yok canım hiçbir şey olmaz diyenler haklı olmuş olsaydı da bizim
Peki ama
göllerimiz
kimdi bunlar? Kimdi
kurumasaydı.
bunlar hocam? Kim dedi bunları?
Bunlar aynı zamanda yörede yaşayanlar fakat yörede yaşayanların yanı sıra buradaki insanları yönlendirenler. Bakın daha düne kadar kuraklıkla işte göllerin kurumasıyla ilgili sesini çıkarmayan insanlarımız şimdi şiddetli bir şekilde çıkarmaya başlar. Fakat şunu söylüyoruz, daha önce neredeydiniz? Nerede şey yaptınız? Baktığımız zaman yani popülistlik nedir burada? Yani su kaynaklarının aşırı çoğalması. Mesela bir örnek vereyim. Diyoruz ki bir göl, doğal göl. Doğal gölün besleyen kaynakların başında ne gelmektedir? Dereler, çaylar gelmektedir. İşte yeraltı suları gelmektedir. Örneğin sulama birliğinde olan ve buranın başkanı olan bir kişiyle görüştüğümüzde ki bu örnekler birçok yerde var. Diyoruz ki bakın bu derenin önüne gölet yaptırmayın. Eğer siz gölet yaptırırsanız buraya hazıra konmayın. Ana kaynağı yok ettiğiniz gibi aynı zamanda da gölün kurumasına neden olursunuz. Sulama Birliği Başkanı diyor ki örneğin ya hocam işte ben bunları hep söylüyorum da ama işte sonuçta benim maaşımı da köylüler veriyor. İşte su politikalarının çok yanlış yönetilmesi, işte kuru tarım yapılan yerlere sulu tarımı teşvik etmek. Sulu tarım işin en kolayı, en rahatı. Oturduğun yerden salma sistemiyle, vahşi sulamayla yapılan tarımlar günümüzde bilimsel açıdan da insan vicdanı açısından da ilkellik olabildiği gibi bunlar maalesef birçok yerlerde teşvik edildi. Mesela diğer unsurlardan bir tanesi bakıyoruz ülkede neyin nerede nasıl yetiştirileceği hakkında bilgi sahibi çok fazla olunmasına rağmen bu konuda yine popülist davranılıyor. Neler yapılıyor mesela? Diyoruz ki İç Anadolu bölgesinin iklimi nedir? Kuraktır. Bu kurak bölgede niye siz sulak tarım yapıyorsunuz? Sulak tarım bakın işin kolayına gelmekte. En
Niye yapılıyor?
rahatları.
Kolay olduğu için mi?
Kolay olduğu için tabii, ver suyu ürün şişsin, ver suyu sebze büyüsün şeklinde diye. Halbuki bugünlere gelişimizdeki nedenlerden bir de. Mesela bizim ülkemizde 50 çeşide yakın tropikal bitki yetişmekte. Ve ben size sorarım Zelişan, tropikal bitki nerede yetişir? Bol su olan ortamda yetişecektir. Yani bu şekildeki çok geniş yelpazede her yerde her şey yetişsin işte. Yani doğayı parayla tüketme yöntemidir popülist yaklaşım.
Peki, şunu
Ve
da soralım mı?
buna
Şimdi diye
derler ki
üreticiler
buna
yapıyorlar. Peki,
müsaade etmektir.
şöyle bir parantezle soralım. O tartışmanın bir ayağını eksik bırakmayalım istiyoruz çünkü. Tamam, üreticiler bunu yapıyorlar. Diyelim göz yumanlar, şunlar bunlar. Peki bunun bir denetimi yok mu? Yani hükümetin böyle bir politikası olması gerekmez mi?
Elbette işte
Orada
şimdi
eksiklik yok mu?
orada elbette eksiklik var. Mesela bizi bana söylerler derler ki hocam 50 yıldır bu işle uğraşıyorsun bir tane kurtardığın gölü söyle. Şunu söylemek istiyorum. Biz bilim insanıyız. Bilim insanları çok konuşmalı, anlatmalı. Yetki bizde değil, uygulama bizde değil. Biz reçeteyi yazıyoruz, her türlü şeyi söylüyoruz, çözümleri söylüyoruz. Ama suyun yönetiminden ve suyun korunmasından yetkili olan kişiler yetkilerini tam manasıyla kullanmıyorlar. Ne yapıyorlar işte? Örneğin gölün su seviyesi düşmüşse, herhangi bir kirlilik varsa, balık aşılamayla ilgili problemler varsa üst tarafa bildirmiyorlar veyahut da üst taraf bunu görmezlikten geliyor ve bu şekilde daha çok sömürmeye dayanık bir yapı içerisinde gidiyor. Bizim sularımız gerçekten sömürülmüştür. Zaten eğer bunlar bugünkü gelişen teknolojiyle, bugünkü gelişen ilimle, bilimle göllerimiz bu hale gelmişse ve bu elbette denilecek işte nüfus artışı var, şu var, bu var. Elbette kabul ediyorum ama bulunduğumuz konum itibariyle bizim ülkemiz bu konuda çok şiddetli sorunlarla karşı karşıya. O
Peki
nedenle
hocam,
biz sorunları çözmede en geride kalmışız.
kaç yıldır uyarıyorsunuz? Yani şöyle değil ya bu iş. Bir sabah uyandık ve memlekette kuraklık sorunu var değil. Bu kendini
Değil.
belli etmiş miydi? Siz kaç yıldır bu uyarıyı yapıyorsunuz? En tehlikeli zamanlardayız
Elbette.
dediniz. Buraya gelene kadar nasıl uyarılar yapmıştınız?
Ben dediğim gibi 1980 yılında 85'ten itibaren daha çok işte su ile ilgili yönetmeliklerin çıkmasıyla, su kirliliği, su kullanımı ile ilgili yasaların hazırlanması ile ilgili toplantılarda yine üniversitedeki yapmış olduğumuz çalışmalarda mesleğimizin gereği, branşımızın gereği ben düşünürseniz 40 yıldır bunları söylemekteyim ve anlatmaktayım. Çözümü de anlatmaktayız. Biraz önce dediniz. Biz bakın bir örnek vereyim size. Örneğin bir kurum o gölün korunmasından, derenin yönetiminden sorumlu. Oranın amiri çalışırken yukarıya herhangi bir sorun götürmeyen memur iyi memurdur politikasıyla. Elbette doğru çalışanlar bizim başımızın üzerinde. Onlara hiçbir sözüm yok. Çalışmayanlara. 30 sene otursun, görevini doğru dürüst yerine getirmesin, sorunları bildirmesin ve emekli olduktan sonra konuşsun. Niye emekli olduktan sonra konuşuyorsun? Niye zamanında görevini yerine getirmedin? Mesela çok önemli, yani sosyal medyada da vardır. Bu arkadaşımıza ben bir cevap vermiştim. Şöyle demiş, dedi ki ya işte bana Sayın Cumhurbaşkanımız 3 dakika versin ben 3 dakika içerisinde örneğin Eğirdir Gölü'nün sorunlarını anlatayım, çözümlerini anlatayım. Nasıl bu işin içinden çıkarız anlatırız. Ben de şunu söyledim size, devlet 30 sene vermiş. 30 sene ne yaptınız? 30 sene niye görevinizi yerine getirmediniz? Şimdi bakarsanız bugün Zelişan'ın her şeyi şekillendiren su. Bakın gıdayı şekillendiren, sağlığı şekillendiren, ekonomiyi şekillendiren, savaşları şekillendiren, geleceği şekillendiren, var veya yok olmasını, canlıların yok olmasını şekillendiren su. Su konusunda gerçekten çok hassas olmamız gerekiyordu. Seslerin daha çok yüksek çıkması gerekiyordu. Ve bu zamana gelinceye kadar hep karşı çıktığımız noktalardan eylem planları hazırlanmış, projeler hazırlanmış. Yani bilinen şeyler üzerinde tekrar tekrar bir şeylerin hazırlanmasına gerek yok. Hemen bir an önce Yani derler ya, neşteri vulacaksınız. Çözümü belli olan şeylerin üzerinde konuşmaya gerek yok. Zaman geçirtmeyin, oyalamayın. Eylem planları var fakat eylem planları eyleme geçmemiş.
Uygulanıyor mu?
O
Eyleme
nedenle
geçiyor.
yönetimsel bir sorun var. Su iyi yönetilememekte. Elbette bundaki birazcık bunu açarsak Zeliş Hanım, burada suyla ilgili karar vericiler alabildiğince fazla. Su tırnak içerisinde tek elden yönetilmeli. Su Bakanlığı olmalı. Bugün suya Sanayi Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, aklınıza hangi bakanlıklar gelirse gelsin karışıyor. Yine aynı şekilde belediyeler karışıyor. Çok seslilik, çok seslilik. Ama bunlar ortak bir konuda anlaşamıyorlar. Anlaşılamadığı için yönetilmiyor. 1990'lardan beri bizim çağrımız vardı. Su kanunu çıkarılsın. Su kanunu çıkarılamadı maalesef. Hala işte 25 yıldır mesela biz bu konuyu da işte bakanlık düzeyinde toplantılar yapıldı, her şey hazırlandı. Aslında daha ne bekleniyor onu bilemiyorum. Çıkarılamadığı için çok seslilik, çok işgalcilik, çok karar vericilik, çözümsüzlük. Mesela ne oluyor Zeliş Hanım? Diyelim ki bir gölünüz var. Bu gölden alınacak suyun miktarını bir yönetim belirliyor. A yönetimi belirliyor. Bu göle girecek suyun miktarında B ile ilgili farklı bir yönetim belirliyor. Ürünü ile ilgili daha başka bir yönetim karar veriyor. Turizmi ile ilgili başka yönetimler. İşte bu olmuyor. Herkes kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Böyle bir çekiş suyun çekilmesine neden oluyor.
Evet.
Popülist
Peki.
yaklaşım burada.
Evet. Peki
Bilimden
şimdi
uzak
çok
verilen
sık
kararlar.
duyduğumuz, evet, çok sık duyduğumuz bir mesele var ya, yani yağmur yağmadı, yağmur azaldı, barajlardaki su doluluk oranı azaldı, dolayısıyla kuraklık tehlikesi arttı deniyor. Bunun etkisi ne kadardır? Yani yağmurun yağmış olması, barajların dolu oluyor olması ya da olmuyor olması ne kadar etkili kuraklıkta?
Zeliş Hanım, yağmuru beklemekle gölleri kurtaramaz, kuraklığa da engel olamazsınız. Ve bu çok yanlış olan bir düşünce. Neden biliyor musunuz? Geçen sene hatırlarsanız bu aylarda, Ocak ayında, Aralık ayında, Şubat ayında yağışlar çok çok iyiydi. Birçok baraj ve göllerde su seviyeleri yükseldi. Hatta bazı göletlerin, barajların kapakları açıldı, taşkınlar meydana gelecek diye. Ve o zaman biz şunu söylemiştik. Bakın bu bir fırsat. Son birkaç yıl içerisinde şiddetli kuraklık yaşadık. Bu bir fırsat. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Suyu iyi yönetmeliyiz dedik. Ama maalesef geldiğimiz duruma baktığımız zaman, geçen yılın ortalamalarıyla bu yılın ortalamalarına baktığımız zaman birçok yerde %40'a varan düşüşler söz konusu. O nedenle yağmuru beklemekle, yağışlar gelecek demekle biz kuraklığı engelleyemeyiz. Suyu iyi yönetemediğimizden de geldik. Bunun nedenlerini bahsedeceğiz. Niye mesela bu şekilde
Evet.
bir kurak ülke haline geldiğimiz şeklinde
Peki
ve
şöyle
daha
yapalım.
sonra da
Hem ondan
mesela
bahsedelim hem de sizden şunu da ben öğrenmek istiyorum. Şu an Türkiye'de en tehlikeli yer neresi görünüyor?
şu an Türkiye'de en tehlikeli yer Marmara bölgesi gözükmekte birinci açıdan. Yine aynı bunun paralelinde İç Ege gözükmekte. İç Anadolu'nun belirli kısımları gözükmekte. Akdeniz bölgesinde de yine aynı şekilde Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gözükmekte. Düşünebiliyor musunuz? Sinop'ta sorunlar gözükmekte ki suyun en yoğun olduğu yer. Güneydoğu'da birçok sorunlar. Yani baktığınız zaman bunlar çok şiddetli olarak benim bahsettiğim kuraklıkları. Ama kuraklık Türkiye'nin her tarafında yaşanıyor. Rize'de bile düşünebiliyor musunuz? Suyun en çok yoğun olduğu bölgelerden bir tanesinde su kısıtlamalarına gidilebileceği, suyun iyi bir şekilde korunmasının gerektiği konusunda konuşmalar, açıklamalar var. Düşünürseniz her tarafta çok ciddi sorunlar var. Örneğin Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirtmiş olduğu onların raporlarından gittiğimiz zaman gerçekten %40,6 oranında geçen yıla nazaran ki bu değerler Aralık ayının pardon Kasım ayının değerleri.
Kasım, evet.
Biz Aralık ayında da çok şiddetli bir şekilde kuraklığı yaşadık. Ve bu rakam giderek artmakta. Birçok göllerimizin dip suyu haline geldi ki bu dip suyu haline geliş çok tehlikelidir. Çünkü kirlilik de giderek artmaktadır. Birçok yerimizde gerçekten Karadeniz'de bile kuraklıktan bahsedebiliyorsak üzücü. Nehirlerimiz Dicle, Fırat'ta yine aynı sorunlar var. Yeşilırmak, Kızılırmak aynı şekilde. Kuruyan çok sayıda dereler var. Örneğin Manisa örneğini vereyim. Manisa'da biliyorsunuz sizin yayın organlarınızda da yer almıştı. Marmara Gölü kurumuştu ve Marmara Gölü zaten işte seneler içerisinde de kurudu. Bu sene ise bir damla dahi su yoktu. Ki Manisa'da belirli bölgelerde 500 metreye kadar yapılan sondaj çalışmalarında bile yer altından su çıkmadı. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Biz ambardaki suyu da bitirdik. Nasıl bitirdik? Bunlardan bahsedelim isterseniz.
Evet, nasıl bitirdik? Siz devam edin lütfen oradan.
Evet. Bizim ülkemizde biraz önce de bahsettiğimiz gibi işin kolayı olan susuz kalmamızın temel nedenleri suyun iyi yönetilememesi dedik. Nedir mesela? Bizim 105 ila 110 milyar ton civarında suyumuz var yıllık diyelim. Bu suyun artık neredeyse tamamıyla bu su tüketilmiş oluyor. Yani hiçbir şeye kalmıyor. Su bütçesi iyi bir şekilde yönetilmiyor ve devamlı negatif duruma düşüyor. Peki nasıl negatif duruma düşüyor? Örneğin bu 100 milyar ton suyun neredeyse 55-60 milyar tonuna yakını hala tarımda kullanılmakta. Bu oransal olarak baktığımız zaman %80 oranına tekabül etmekte. %75, %80 oranında. Bunun %18 milyar tonu diyelim ki içme suyu olarak kullanılmakta. Sanayide kullanılmakta. Yine aynı şekilde buharlaşmayla giden çok aşırı bir şekilde su kaybımız var. Yani şu an için bütçede, cepte hiçbir şey kalmamış bir durumda. Bu şekilde yanlış yönetim var. O nedenle biz tarımdaki bu su kullanımını en aza indirgememiz gerekiyor. Ama yıllardır şunu yaptılar dikkat ederseniz. Tarımdaki popülist su verme, su dağıtma ve ülkenin bulunduğu toprakların özelliğine göre tarım yapmama, sulu tarıma teşvik etmek nedeni tarımda kullanılan %80 oranındaki suyumuzu görmeyip %8 oranında evlerdeki kullanılan suyu hedef alarak işte dişinizi fırçalarken, banyo yaparken, bulaşığınızı yıkarken, çamaşırınızı yıkarken su tasarruf edin. Evet, tasarruf edelim de önce %80'e bir bakalım. Ve hep bilinçler bu taraflara saptırıldı.
Evet.
O
Evet,
nedenle
hep bireysel önlemler üzerinden, kişiler üzerinden. Peki uzun vadede ne sonuçlar bekler bizi eğer bu politikalar böyle devam ederse?
şimdi baktığımız zaman tarım bizim suyumuz üzerinde çok yüksek bir ayak izine sahip. Bu ayak izinin mutlak surette %40'lara çekilmesi gerekir ve mümkündür de. Ve yine yeraltı sularındaki çok aşırı kayıplar var. Yeraltı suyu hemen yağmurun yağmasıyla dolan bir su değildir. Ne yapmamız gerekiyor? Birincisi doğayla barışık olmamız gerekiyor. Yani doğayı para için sömürmememiz gerekiyor. Ve doğadaki şunu söyleyelim. Doğa suyun, besinin ana maddesi ve oradan üretilmekte. Yani suyun fabrikası doğa. Keşke imkanı olsa da hidrojenle oksijeni yan yana getirecek bir mekanizma olsa laboratuvarlarda su üretebilsek. Yok, doğayı kirletmezsek, doğaya uygun bakarsak, ekosistemi korursak suyumuz olacak. Yağmurun nasıl yağdığını bir kere çok iyi bilmemiz lazım. Nasıl yağmur yağacak? Suyun yoksa yağmur yağmayacaktır. Niye mesela çöl ortamlarına, kurak olan alanlara yağmur yağmıyor? Nemin varsa yağmurun olacaktır. Nem nereden sağlanacaktır? Göllerden sağlanacak, denizlerden sağlanacak, daha çok derelerden, çaylardan, doğal su kaynaklarından ve toprağın nemli oluşundan sağlanacaktır. Bu olmazsa zaten yağış olmayacaktır. Ve yine suyun çevrimi dediğimiz bir ilke vardır. Bu çevrim ilkeleri çoğu zaman tahrip edilmiştir. Böyle işgalleriyle, yapılaşmayla, yine su kaynaklarının aşırı şekilde yapısal bozukluklara uğratılmasıyla, doğanın dengesinin bozulmasıyla bu hale gelinmiştir. Biz mutlak suretle %40'a indirmemiz gerekiyor. Modern tarıma mutlak suretle geçmemiz gerekiyor. Popülist tarımdan vazgeçelim. Nerede neyin yetiştirileceği bugün bellidir. Yani iklimimize göre, toprağımıza göre, havamıza göre bizim tarım yapmamız gerekir. Şehirlerimizi yine aynı şekilde iklim şehirleri haline dönüştürmemiz gerekiyor. Yapılan çok katlı yapılar, plaza şeklinde dönüştürülen her tarafın camlarla kaplanmış olması, yapılarla, bu tür yapılarla donatılması yine aynı şekilde kentlerde iklimin, yağışın oluşmasında da etkili olan faktörler oluyor. Her tarafı asfaltla, betonla kaplamak suretiyle siz suyu toprakta tutamazsınız. Ve bizim yapmamız gereken temel yöntemlerden bir tanesi de elbette nüfus artışı var. Gıdaya artan talep giderek fazlalaşmakta ama biz suyu akıllıca kullanmamız gerekiyor. Modern tarıma teşvik etmemiz gerekiyor. Zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Kendi ata tohumlarımızı kullanıp kendi toprak yapımızı, kendi havamızı koruyacak, suyumuzu koruyacak şekilde tarım yapmak zorundayız. Bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Modern tarım teknikleri var. Ama dediğim gibi biraz önce kurak yerde sulak tarım yaparsanız suyumuz biter, opruklar oluşur, göçükler meydana gelecektir. Ve suyun mutlak surette tekrar kullanılması gerekiyor. Yani biz buna ne diyoruz? Yeşil ve gri su kullanımına gidilmeli. Gri su kullanımından kasıt nedir? İşte kirletilen suların, işte atık suların mutlak surette arıtılarak tekrar işte analizleri yapıldıktan sonra tarım alanlarında kullanılması gerekmekte. Evlerde bazı ihtiyaçların giderilmesinde kullanılabilir, şehirlerde kullanılabilir ve günün koşullarına uygun olan modern arıtma sistemlerini kullanmak suretiyle biz suyu tekrar kullanabiliriz. Eskiden sarnıç yöntemleri vardı. Yani ne demek istiyorum bundan kastım şu. Evde, tarlada, kentlerde, aklımıza nerede geliyorsa fabrikada, yapıların hepsinde suyu hasat etmek durumundayız. Suyu arıtmak durumundayız. Bu çok basit yöntemlerdir. Bu imar planlarında bunlara uyulması gerekir. Artı ülkemizde çim yetiştiriciliği, hele bilhassa kültür çimlerin yetiştiriciliğinde, artı havuz sistemlerinde, aşırı şekillerde havuzlarda suların toplanması, tekrar oralardaki sarf edilmesi mutlak surette engellenmelidir. Artı enerjiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Yani enerji demek zaten su demek. Ve bu nedenle enerjiyi en iyi şekilde kullanılabilecek sistemlerin başında yenilenebilir enerji sistemleridir. Sudan enerji elde etmekten tamamen vazgeçmeliyiz. Ve bunun yanı sıra barajlara, göletlere ihtiyacımız varsa yeraltı barajları ve yeraltı göletleri yapmak zorundayız. Çünkü bizim ülkemizde ve bütün dünya ülkelerinde ne kadar suyunuz olsa bile ısınmanın, sera gazlarının etkisiyle birlikte, küresel ısınmayla birlikte buharlaşma oranı kat kat artmakta. Buharlaşan suyu engelleyecek ormanlarınız, ağaçlarınız, yeşil dokuyunuz söz konusu değilse buharlaşan su boşa gitmekte. O nedenle bunlar çok önemli adımlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Evet. Bunları yapmak zorundayız. Ve en temel noktadan bir tanesi, aklınıza ne gelirse, iğneden ipliği, ipliğe kadar her şeyi tasarruflu olarak kullanmamız gerekiyor. Şimdiye kadar gelişen teknolojiye rağmen su iyi yönetilememişse artık bireysel girişimler burada çok çok önemli. Gerçekten geleceği düşünüyorsak, gelecekte susuz kalmamak istiyorsak, Orta Asya'dan niye geldiğimizi de, birçok ülkelerde susuz kalmanın sonucunda hangi tür ekonomik çıkmazların, hangi tür iş kargaşalıkların olduğunu yaşıyorsak, bunları bizim bulunduğumuz enlem kuşağı, 4 mevsim yaşanan bir enlem kuşağı, biz burada suyu çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bakıyoruz işte, yani ben bir aylık Ocak ayının hava durumuna baktım. Yani önümüzdeki haftadan sonra da 14 derece, 15 derece. 92 yılın Antalya'da mesela en sıcak Aralık ayı yaşandı. 52 yıl içerisinde, Türkiye'nin son 52 yılda en sıcak günleri yaşandı. Havalar güzel değil, havalar çok kötü. Bu havalar çok kötü. Her mevsim her mevsimi yaşamamız gerekiyor. Her mevsimi yaşarsak biz gıda üretebiliriz. Şunu da kesinlikle aklımızdan çıkarmayalım. Biz doğanın ürünüyüz ve doğaya bağımlıyız. Keşke enerjimizi, beslenmemizi mazot alarak, ne bileyim işte elektriğe bağlanarak elde edebilsek. Yok. O nedenle
Valla hocam evet işte hepsi
bunları çok.
birbirinin peşi sıra geliyor ya aslında. Yani güzel havalar vatandaşın Ocak ayında bu kadar sıcak olması havanın niye hoşuna gidiyor? Çünkü doğalgazı daha az yakmış oluyor.
İşte,
Burada da yine vatandaşa kızacak bir şey yok aslında.
aslında vatandaşa bir şey yok ama vatandaş, bakın, eğer çoluğunu çocuğunu seviyorsa, hep derler ya işte torun baldan tatlıdır, bu böyledir, düşünmesi lazım. Suyun değerini en çok onlar bilmesi gerekir. Ve vatandaş kendisini seçenlere harekete geçirmesi gerekir.
Evet, mesele
Vatandaş da kendi
orada zaten.
vicdanını düşünerek, yani suyun ve suyu kullananların, doğayı, toprağı, havaya kullananların bir ahlakı olması gerekir. Bir vicdanı olması gerekir. Yani işte ortada bir şey bulduk da dolduralım gidelim mantığı tamamen yanlış. Yöneticiler yanlışlıklar yapabilir ama bilinçli olan vatandaşlar buna karşı çıkmalı. Biz sesimizi çok gür çıkarmak zorundayız. Bakın, yağmuru beklemekle olmaz. Hala bir kısım bilim insanları, tırnak içerisinde bilim insanları diyeceğim ben onlara, hala diyorlar ki yağışlar yağarsa şu olur. Ya ne olacak ya? Olmuyor işte. Olmuyor, olmuyor. Yıllardır
Evet.
olmadı.
Peki hocam
Biz
toparlarken
dünü
şunu
düşünmeyeceğiz.
sorayım. Siz bu görüşlerinizi ve raporlarınızı ulaştırabiliyor musunuz? Örneğin ilgili bakanlıklara ulaştırabiliyor musunuz? Oralara erişebiliyor musunuz? Yani farklı sesler de dinlenebiliyor mu?
Ben, bakın Zeliş Hanım, 35-40 senedir bunları söylediğimi söyledim. Ama 49 köyden de kovuldum. Anlatabildim mi? Birçok zorluklarla karşılaştık. Keşke, biraz önce de söyledim. Keşke benim uyarılarımı bakanlık yetkililerine de gitti, toplantılara da almadılar. İlk zamanlar işte dinlediler, sonra dediler ki o ya boş ver, böyle şeyler olmaz diye. Ben kendi bulunduğum üniversitemde bile, birçok yerlerde bile toplantılara kabul edilmedim, çağrılmadım. Anlatabildim mi? Ve onlara şunu söyledim. Keşke onlar o zaman şimdi haklı olmuş olsalardı da bu duruma gelmiş olmasaydık. Sesimizi elbette çıkarmamız gerekiyor. Yoksa bunun başka şeyi yok. O zaman biz yani tırnak içerisinde bir şeyden farkımız yok ya. Kendi, yani söylemek istemiyorum bazı şeyleri de.
Anlaşıldı.
Geleceği düşünmüyoruz. Geleceği
Evet.
düşünmediğimiz için bizim de bir parazitten farkımız yok diyeyim. Yani bulunduğumuz zaman her şey devran içerisinde olsun diyoruz. Bunları hep söyledik. Söyledik. İşte sesimizi, sağ olsun, basına serbest konuşmak vasıtasıyla, o da işte bizi arayan, bizimle görüşmek isteyen değerli basın elemanlarını anlatabiliyoruz. Onlar bizim sesimiz oluyor. Zaman zaman gazetelere gönderiyor. Son zamanlarda çıkıyor yazılarımız ama bir 10 sene önce falan, hadi canım, işte bizde meşhur bir laf vardı. Her şey sudan ucuzdu, biliyorsunuz. Bir şey dediniz mi? Aa, sudan ucuz. Evet, şimdi sudan ucuz değil. Tarımı bekleyen çok büyük tehlike var. Biz, bakın, içecek su dahi bulamaz bir hale geliriz, onu söyleyeyim. Ve tarım ürünlerinin üretimindeki sorunları biliyoruz. Daha da pahalılaşacak, üretilmeyecek. Her şey birbirine bağlı. Tohumu, gübresi, suyu, elektriği, enerjisi. Bunların, siz bakın, gübreyi de verseniz, her türlü imkanları da sağlasanız, su olmadıktan sonra kuru toprakla
Tabii.
ne
Tabii.
yetiştirebileceksiniz?
Evet hocam.
Su, yaşamı şekillendiren temel unsurdur. Su, şunu çok unutmayalım, hiç bitmeyen kaynak değildir. Su sudan ucuz değildir. O nedenle
Evet.
suyu iyi yönetirsek bolluk, ferah, mutluluk içerisinde oluruz. Suyu iyi yönetemezsek açlık, kıtlık, salgın ve savaşlar içerisinde oluruz. Bu sloganı yıllardır söylemekteyim ben. Ama maalesef üzüntümüz. Ha, çözümlenebilir mi? Elbette çözümlenebilir.
Evet, az önce saydık zaten çözümleri. Evet, aynen öyle. Aslında çözümler bilinmez değil ortada. Bilimi izlemek, dinlemek yeterli. Hocam yine konuşmaya devam edeceğiz. Elbette ciddi bir mesele, uzun bir mesele. Ne yazık ki bugünden yarına çözülecek bir mesele de değil gibi duruyor. O yüzden sizin görüşlerinize tekrar tekrar başvurmaya devam edeceğiz. Ancak bugünlük teşekkür edelim size.
Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
Sağ olun. Teşekkürler.
Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.